şu çözüm sürecine katkıda bulunmak istiyorsanız böyle bir haberi atamazsınız.
Ich wünsche Ihnen allen erfolgreiche, spannende Tage.
Нашей стране необходима действенная система оповещения.
Gazeteci yazar Ali Topuz, hafta içi her gün canlı bağlantı ve konuklarıyla dünyanın halini bu programda konuşuyor. Dünya Hali, hafta içi her gün saat 20'de radyonuzda.
Merhaba değerli dinleyiciler, ben Ali Topuz. Bir Dünya Hali programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Ukrayna'da, Orta Doğu'da hayli yoğun çatışmalar var, gerilim çok yüksek. Brüksel'de ve Moskova'da da diplomasi atakta. Biz Orta Doğu'dan başlayalım. Hizbullah'ın İsrail konvoyunu vurmasının ardından İsrail'de misillemeler yaptı. Hizbullah saldırısında iki İsrail askerinin öldüğü haber verilmişti. İsrail'in verdiği karşılıkta da bir Birleşmiş Milletler Barış Gücü askerinin öldüğü belirtiliyor. Obama Orta Doğu ziyaretini sürdürürken Arabistan'dayken IŞİD'den Obama'ya tehdit geldi. Suudi Arabistan'dayken geldi bu tehdit. Örgütün yayınladığı videoda bir Kürt askerin esir alındığı gösterildi. Peşinden yüzü maskeli bir militan konuştu. Obama biz ABD'ye de ulaşacağız, senin kafanı da keseceğiz ve Amerika'yı Müslüman bir ülke haline getireceğiz diyor. Yunanistan'da Hamas'tan Syriza'ya tebrik ve teşekkür geldi. Seçimleri kazanan Radikal Sol Syriza Partisi'nin lideri Alexis Tsipras'ı tebrik etti. Hamas Parti'nin İsrail politikalarına yönelik eleştirileri nedeniyle bu tebriki yaptı. Syriza'da Avrupa Birliği'nin Rusya konusundaki görüntüdeki mutabakatını deldi, dağıttı. Yunanistan'ın yeni başbakanı Alexis Tsipras, Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yeni yaptırımlar getirilmesine yönelik bildirisinin kendi onayları olmadan onayları varmış gibi yayınlandığını açıkladı. Tsipras, üye ülkelerden onay alınmasını öngören belirlenmiş prosedürlere uyulmadığı için Yunanistan'ın buna karşı çıktığını dile getirdi. İran'da yabancı kadınlara voleybol müsabakalarını izlemeyin izni getirdi. Kadınların müsabakaları stadyumda izlemeleri Ahmedinejad döneminde yasaklanmıştı. Şimdi yapılacak 2015 Asya Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda yabancı kadınların İslami giyim kurallarına uydukları takdirde müsabakaları izlemesine izin verildiği belirtildi. Moskova'da 26 Ocak'tan beri devam eden Suriye müzakerelerinde sonuncu ve kritik zamana gelindi. Muhalefet rejim heyetine 10 konuda uzlaşı sağlayan bir plan önerdi. Bu 10 maddelik planda gıda ve ilaç yardımlarının Suriye'deki bütün bölgelere ulaştırılması, tutukluların serbest bırakılması, siyasi çözüm için Cenevre 1 konferansının esas alınması gibi şartlar var. Ayrıca yatıştırma politikasının ülkedeki krizden tek çıkış yolu olduğu ve askeri gücün sadece Suriye ordusunun elinde olması gerektiği belirtiliyor. Bu çerçevede müzakerelerin nereye varacağı yarın öbür gün daha iyi bir şekilde anlaşılıp ortaya çıkacak. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da katıldı. Lavrov çözüm için diyalog sürecine geçilmesinin ödün ve uzlaşı gerektirdiğini belirtti. Bu sürecin uzun ve zor olacağını söyledi Lavrov. Taraflara diyalog için çaba göstermeleri çağrısında bulundu. Suriye'de terörizm tehdidine karşı güç birliğine gidilmesi gerektiğini de belirtti. Değerli dinleyiciler, programımızın ikinci bölümünde Evrensel Gazetesi yazarı Fehim Işık ile biz Moskova toplantılarını konuşacağız. Toplantıların katılımcılarından olan Kürtleri, özellikle Rojava Kürtlerini, 3 kantonun temsilcileri Kobani dahil ve şahsen davet edilen kişiler var. Kürtlerin katılımını ve Kürtlerin Suriye'de Esadlı bir devam yolu içerisinde kırmızı çizgilerinin ne olacağını konuşacağız. Bültenimize Doğu Ukrayna'daki çatışmalarla devam ediyoruz. Burada çatışmalar dinmiyor. Son 24 saat içerisinde 100 Ukrayna askeri, 7 milis ve 11 sivil yaşamını yitirdi. Ukrayna'nın doğusunda Debaltseve ve Avdiivka semtlerinde yoğunlaşmış durumda. Debaltseve'da kontrol milislerin eline geçmek üzere, Donetsk Havalimanı yakınındaki Avdiivka semtinde ise kontrol kısmen milislerin, kısmen ordu güçlerinin elinde. Kiev yönetimi Ukrayna doğusundaki askeri gücünü artıracak gibi görünüyor. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi 18 Rus parlamenterin oy hakkının askıya alınması süresini Nisan ayına kadar uzattı. Delegeler seçim gözlemci heyetlerine katılımı da Nisan ayına kadar durdurdu. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin Rus parlamenterlerin oy hakkını elinden almasına Moskova'dan tepki elbette gecikmedi. ABD Hazine Bakanı Jack Lew, Ukrayna'da şiddet olaylarının yeniden tırmanışa geçmesinden Rusya'yı suçladı. Buna da cevap elbette anında geldi. Ayrıca Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları da Rusya'ya yaptırımlar konusunda yeniden toplandılar, bir araya geldiler. Belirtelim, Tsipras'ın Avrupa Birliği politikalarından farklı çıkışı da gözlemcilerin dikkatini çekiyor. Petrol fiyatları da düşüşünü sürdürmeye devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatı 47.19 dolara inmiş durumda. Gelirlerin önemli bir bölümü petrol ve doğalgaz ihracatına bağlı olan Rusya, düşük petrol fiyatları karşısında tedirginliğini gizlemiyor da zaten. Ayrıca sadece Rusya değil, geliri petrole dayalı ülkeler bunun sıkıntısını çekiyorlar. Bu nedenle de bu petrol fiyatlarındaki düşüşün yapay olduğuna dair kuvvetli tezler öne sürülüyor ve bunlar üzerinde tartışılıyor. İngiltere'de estetik ameliyata merak azalıyormuş. İngiliz Estetik Cerrahlar Birliği 2014'te estetik ameliyat talep oranının %9 azaldığını belirtmiş. Özellikle burun estetiği ve silikon taktırmayı tercih edenlerin sayısında hayli önemli bir düşüş meydana gelmiş. Evet değerli dinleyiciler, programımızın ikinci bölümüne geldik. Bu bölümde ilk bölümde de belirttiğimiz gibi Moskova'da devam eden Suriye iç muhalefet gruplarının toplantının kritik günündeyiz bugün ve Şam yönetim heyeti de dün bir yıl aradan sonra Suriyeli muhalefet gruplarıyla aynı masaya oturmuştu. Bu gruplar içerisinde Kürtler olduğunu da belirtelim. Sohbetimizin bu bölümü, programımızın ikinci bölümü Evrensel Gazetesi yazarı, deneyimli gazeteci, yazar ve politikacı Fehim Işık ile konuşacağız. Kürt grupların katılmasının önemini değerlendireceğiz. Kobani meselesi üzerinden Rojava'daki yapıların Suriye'de ileride oluşabilecek barış ihtimallerine olası katkılarını konuşacağız. Ve elbette toplantı olarak kendi içindeki değerini de konuşacağız, önemini de konuşacağız. Hoş geldiniz Fehim Bey.
Teşekkürler, sağ olun.
Evet, bu toplantılar Cenevre toplantılarından biraz farklı. Orada Kürtler dışlanmıştı. Dışarıda duruyorlardı. Bazı Suriyeli muhalif gruplar içerisinde Kürt kişilikler olmasına rağmen Rojava'daki geniş nüfusları temsil edebilen türden yapılar orada yoktu. Burada ise varlar. Bu farkın herhalde bir önemi olmalı. Buradan bir başlayalım. Sanıyorum bunun Kobani meselesiyle de bir bağlantısı mı var? Bunları sormak istiyorum öncelikle size.
Önce şunu diyelim. Yani toplantıya davetler yapıldığında, bununla ilgili kararlar alındığında henüz Kobani kurtulmamıştı. Yani Kobani özgürleştirilmemişti. Ondan önce yapılan davetler söz konusuydu. Tabii davetlerin bir diğer dikkat çekici yönü de davet edilenlerin yalnız siyasi temsiliyet üzerinden değil. Örneğin PYD eş başkanı Salih Müslüm ve Fransa temsilcisi parti adına oraya davet edilmişler ama ayrıca 3 kantondan da resmi düzeyde davet söz konusu. Yani Cizir kantonunun Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Oğuz'a ile beraber diğer kantonlardan da temsilciler bu toplantıya katılıyorlar. Yani kantonların resmi anlamda davet edilmesi belki diplomatik anlamda önemli. Ama Kürtler bu toplantıya davet edilmelerine rağmen başından beri şunu söylediler. Yani bu toplantıya gitmekle beraber bundan çok ciddi sonuçlar çıkabileceği, kısa sürede Suriye'deki sorunun çözülebileceği inancında değiliz açıklaması yaptılar. Dün de örneğin mesela toplantının 3. ve 4. gününde taraflar direkt birebir masada görüştüler. Hatta Dışişleri Bakanı Lavrov ve yine Suriye dışişlerinden yetkililer de toplantıya bir ara katılmışlar. Toplantı içinden gelen bilgilerde çok sert tartışmaların yaşandığına dönük. Yani özellikle Suriye rejimine yakın olan partilerin temsilcileri var. Suriye Dışişleri Bakanlığı 32 temsilcinin toplantıda hazır olduğunu söyledi ama gelen haberler toplantıya katılanların önemli bir çoğunluğunun sahayı temsil edenlerden çok rejime yakın siyasi partiler ve onların temsilcilerinin oluştuğu yönünde. Dolayısıyla bu da tanımlamalarda sorun yaşanmasını ve beraberinde ciddi tartışmalar toplantı süresince yaşanmasını getiriyor. Bu tabii bir şeyi de belirtmekte yarar var. Yani daha önce bu toplantının bir başlangıç olmasını arzu ediyordu Kürt tarafı. Ama son gelen bilgilerde toplantı artık bir başlangıç değil, başlangıcın başlangıcı şeklinde yorumluyor. Yani mutlaka bu toplantı ve beraberinde daha sonra yapılacak toplantılarda katılımlar genişletilmeli ve diğer muhalefetin de böylesi bir şekilde masaya oturmasına destek verilmeli, onların katılması sağlanmalı. Ama şimdiye kadar görünen bu toplantıdan çok ciddi bir sonuç çıkmayacak. Ama esas olanlardan biri Kürtler açısından da şu, artık uluslararası alanda da, diplomatik alanda da ciddi bir temsiliyet sağlaması. Yani Kobani ile ilgili bağlantıyı da şuradan kurabiliriz. Toplantı başladığı gün Kobani özgürleştirildi. Bu tabii Kürtler açısından da önemli bir olanak. Yani bundan sonraki uluslararası alanda yürütülen tüm faaliyetlerde de, diplomatik çalışmalarda da eminim Kobani'de ortaya çıkan bu durum, yani IŞİD'i oradan kovmaya dönük yaklaşım Kürtler açısından da etkili sonuçlar yaratacaktır.
Şimdi IŞİD'i kovma konusunda Amerikalılar da neredeyse hemfikir, İran hemfikir, Şam yönetimi hemfikir, IŞİD'de savaşmada bu grupların önemli bir kısmı Rusya hemfikir. Yine işte Kürtler uzun süredir Kobani'de IŞİD'e karşı fizik bir savaşı, kenti kaptırmama, kasabayı kaptırmama savaşı veriyorlardı. Şimdi belki Suriye'nin bütün dertlerine çözüm bulmak kısa süre içerisinde kolay değil ama IŞİD'e karşı oluşacak mevcut koalisyonların yanı sıra oluşabilecek koalisyonlar da, yani sadece Amerika'nın başını çektiği değil, belki Şam hükümetinin, belki İran ve Rusya'nın yönlendirebileceği hareketler siz bekliyor musunuz? Yoksa bu Amerika'nın yukarıdan vurması ve mevcut durumda devam edebilecek bir şey mi?
Yani şöyle belirtmekte yarar var. Örneğin Ağustos ayında IŞİD'e dönük, geçtiğimiz yılın Ağustos ayında işine dönük koalisyon oluşturulduğunda esasen rejim de diğer biraz önce sorunuzda adınızı saydığınız diğer kesimlerin hiçbiri de ciddi anlamda karşı çıkmadı. Yani geçtiğimiz yılın Ağustos ayından bu yana özellikle tabii Haziran'da Musul'un işgaliyle beraber değişen bir siyaset söz konusu. Ondan bu yana bir bütün olarak işine karşı bir çaba ve çalışma içerisinde uluslararası güçler. Haliyle Suriye'de de Irak'ta da koalisyonun yürüttüğü faaliyetler tamamen işine karşıtlık temelinde yürüdü. Yani tek tük arada Türkiye gibi pürüz çıkaran farklı yaklaşımları dillendiren ülkeler oldu ama sonuç itibariyle onlar da koalisyonun bu tutumunu değiştirmeye güçleri yetmedi. Bundan sonra da yani IŞİD Orta Doğu'da eğer yer edinir, ciddi anlamda o yer edinmeden sonra bölgeleri işgal ederek oradan pozisyonunu güçlendirirse bu yalnız Suriye ve Irak için değil, Orta Doğu için de hatta işte Fransa'da görüldüğü gibi Avrupa için de, Batı için de ciddi anlamda risk içeren bir durum. Yani bundan sonraki mücadelelerinde öncelikli olarak IŞİD'i orada etkisizleştirmeye ve yok etmeye dönük olarak gideceği belli. Bir de şu artık somut olarak ortaya çıktı, yani hem Kobani'de hem Irak Kürdistan'ında, Güney Kürdistan'da bir bütün olarak IŞİD'e kara unsuru olarak etkili darbeler vuran Kürt güçleri oldu. Kürt güçlerinin dışındaki diğer güçler, muhalefet, hatta devlet olarak Irak bile dağınıklığı nedeniyle çok ciddi anlamda etki gösteremedi ama Kürtler bunu ispat etti. Yani Kürtlerin kendi rüştlerini ispat açısından da önemli bir olguydu. Bu tabii mutlaka değerlendirilmesi gereken bir yaklaşım. Yani uluslararası güçler sonuçlarıyla Kürtlerin orada ortaya serdiği pozisyonu değerlendirmek durumunda ki bunu Rojavalı Kürtler de özellikle Moskova toplantısına katılan Kürtler de öncesinde yapılan Kahire toplantısına katılan Kürtler de açık bir şekilde dillendirdi. Yani hem PYD temsilcilerinin hem kanton temsilcilerinin Kürtler eskiden bir faktördü ama artık aktördürler demesinin temelinde yatan etkenlerden biri de bu. Yani bu tabloyu değiştirmekte Kürtler ciddi bir güç olarak ortaya serdiler ama bu Suriye'ye dönük eski yaklaşımın devam edeceği anlamına gelmez. Ama eskiden belki sorun Esad'ın tamamen gitmesi üzerine kurgulanmıştı. Ama şimdiden sonra Esad'ın tamamen gitmesi üzerinden değil de Esad'ın da artık masada bir aktör olup ya da işte Suriye rejiminin de bir aktör olup onunla birlikte çözüm üretmeye dönük yaklaşımlar geliştirilebilir. Yani bu zaten Cenevre 2'de bir şekilde kendisini göstermişti. Ama şimdiden sonra sanırım biraz daha açık bir şekilde gösterilecek. Tabii bu gidişini tüm gücünü, yaklaşımını Esad'ın gitmesi üzerine kuranları da zor durumda bırakacak. Ama bundan sonra Suriye rejimi de aktörlerden biridir. Masa üzerinde konuşulacaklardan biridir inancımda.
Evet. Peki Esad'la devamlı ihtimaller içerisinde belirli muhalif gruplar Şam tarafından meşru kabul edilecek. Belirli bir düzen önerilecek. Başka türlü zor olur bu çünkü. Kürtlerin bu konuda kırmızı çizgileri ya da sınırları ne olur? Esad'ın eskisi gibi tam hakim duruma geçmesini, hani IŞİD bertaraf edildikten sonra bile Kürtler ve diğer birçok grup razı gelmeyecektir. Ne türden bir denge ihtimali, en azından Kürtler açısından kırmızı çizgiler ve bu konudaki sınırlar ne olabilir size göre?
Bunun ipuçlarını Moskova toplantısında gördük zaten. Moskova toplantısında Kürtler Esad rejimi temsilen oraya gelenlerle yaptıkları görüşmelerde de artık Suriye'nin eski Suriye olamayacağını ve Suriye'deki tüm halkların, tüm azınlıkların, tüm tarafların temsil edilebileceği yeni demokratik bir rejim kurulmasından yana olduklarını söylediler. Yani bu sonuçlarla Kürtlerin ortaya serdiği model açısından da önemlidir. Yani savaş koşullarında bile üç bölgede egemenlik kuran ya da işte oradaki yaşayan halklarla birlikte bir ortak yönetim modeli oluşturan Kürtler zaten şu anda mevcutta kendi modellerinin dışında Suriye'nin geleceğine dönük hiçbir modelin olmadığını da söylüyorlar. Yani temel anlamda kırmızı çizgiler eşit yaklaşık şunun üzerinde olacaktır. Yani sonuçta Kürtler'de, Araplar'da, Ermeniler'de, Süryaniler'de, Kezler'de, Suriye'de yaşayan tüm farklılıklarda etnik, ulusal ya da inançsal farklılıkların her biri de kendi kimliği ve kendi özgünlüğüyle demokratik bir toplum oluşturmaya dönük olacaktır. Ama tabii Kürtlerin tutumu ve yaklaşımıdır. Dediğim gibi sonuç itibariyle bir tek Kürtler orada aktör değil. Kürtlerin dışında çokça aktör vardır. Yani bölge devletlerinin yanı sıra ABD, Avrupa, Rusya, İran ve benzeri devletlerin birçoğu artık orada bir aktör konumundadır. Bunların tümünün üzerinde uzlaşabileceği tablo var mıdır, mümkün müdür? Çok kolay değil, zor ama esas aktörler sanırım artık Suriye'de şunu görmüşlerdir. Yani Kürtler olmadan olmaz, Ama Kürtlerle birlikte, Kürtlerin de önerdiği diğer halklarla birlikte nasıl yürüneceğini de önümüzdeki sürede görmek mümkün. Yani şu da önemli, IŞİD'i büyüten temel etken aslında Suriye'de Sünnilere, yine herkese Irak'ta Sünnilere karşı geliştirilen politikaydı. Yani gelecekte yeni IŞİD'lerin ortaya çıkmaması isteniyorsa, Sünnilere karşı yürütülen bu politikada bir bütün olarak bölge devletleri açısından gözden geçirilmelidir. Yani tersi bir durum İran açısından geçerli. İran da en niyetle bölgede mezhepçiliği tersinden körükledi. Türkiye mezhepçiliği bir şekilde körükledi. Yani o mezhepçiliği ortadan kaldıracak yaklaşımlar da çok çok önemli. Bu önümüzdeki sürede çok daha belirgin bir şekilde ortaya çıkacak. Yani eğer mezhepçilik tekrar körüklenirse ne Suriye'de ne Orta Doğu'da sorunlar kolay kolay çözülmez. Yani mezhepçiliği ortadan kaldıracak tutumlar geliştirilir ve bu konuda ilerleme sağlanırsa elbet Suriye'de de, Irak'ta da, Orta Doğu'da da halklar demokratik bir yaşam modeli içinde birlikte yaşayabilirler.
Evet, değerli dinleyiciler, konuğumuz Evrensel Gazetesi yazarı, gazeteci, yazar, Kürt politikacı Fehim Işık idi. Moskova toplantılarını konuştuk Suriye'ye ilişkin. Burada özellikle Kürtlerin katılımının önemini, Kürtlerin Suriye'de olası çözümler içerisinde oynayabileceği roller ve kırmızı çizgileri neler olabilir? Bunların üzerinde durduk. Çok teşekkür ediyorum Fehim Işık katılımınız için.
Ben de teşekkür ederim, sağ olun.
Değerli dinleyiciler, bugünkü programımızın sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.
Şu çözüm sürecine katkıda bulunmak istiyorsanız böyle bir haberi atamazsınız.
Ich wünsche Ihnen allen erfolgreiche, spannende
Tage. Нашей стране необходима действенная система оповещения.
Gazeteci yazar Ali Topuz, hafta içi her gün canlı bağlantı ve konuklarıyla dünyanın halini bu programda konuşuyor. Dünya Hali hafta içi her gün saat 20'de radyonuzda.